İnce.
Ayrım 8.
Yine de Yuanna anlattı. Evin altına üstüne getirmişler. Yerleri kazmışlar. Bebeğin salıncağını bile ters çevirip boşaltmışlar. Gözümün önünde ateşe verdiler evi. Harlayan alevler Kino'nun yüzünü aydınlattı. Kim yaptı diye sordu. Bilmiyorum dedi Yuanna. Karanlık adamlar. Kulübelerinden fırlayan komşular yangın kendi evlerine de yayılmasın diye sıçrayan kıvılcımları söndürmeye koştular. Ansızın korktu Kino. Işık da onu korkutan. Patikanın kıyısında sazların arasında yatan cesedi anımsadı. Yuanna kolundan çekip yangından uzaktaki bir evin gölgesine sokuldu. Işık artık onun için tehlikeydi. Bir an durup düşündü. Sonra hep gölgelerin arasından ilerleyerek Yuan Thomas'ın evine kadar gitti. Kapıdan içeri süzüldü. Yuanna'yı da arkasından içeri soktu. Dışarıda çocuklar çığlık çığlığa ağlıyor, komşular avaz avaz haykırıyordu. Dostları Kino'nun yan evde olmasından korkuyorlardı. Yuan Thomas'ın evi Kino'nunkiyle hemen hemen aynıydı. Zaten bu saz kulelerinin hepsi birbirine benzer, hepsinin duvarları, ışığı ve havayı geçirirdi. İşte bu sayede ağabeyinin kulübesinin bir köşesinde oturan Kino ile Yuanna sazdan duvarların arasında kendi kulübelerindeki yangını görebiliyorlardı. Alevler kulübeyi yutarak göğe yükseldi. Kulübenin damı çöktü ve az sonra yangın başladığı gibi çabucak sona erdi. Şimdi dostları yangın yerine yaklaşanları haykırarak uyarıyor, Yuan Thomas'ın karısı Apollina tiz bir sesle ağlıyordu. Kino'ya en yakın kadın akraba olduğu için ağıt yakma işi ona düşmüştü. Derken Apollonio en iyi şalının başında olmadığını fark etti. Üzerini değiştirmek için telaşla eve koştu. Kulübeye girer girmez duvar dibindeki sandığını açıp en iyi şalını aramaya koyuldu. Ansızın Kino'nun sesini duyuldu. Ağlama Apollonio, bize bir şey olmadı. Apollonio hızla yana döndü. Nasıl geldiniz buraya? Soru sorma dedi Kino. Hemen git Yuan Thomas'ı getir. Bizi gördüğünü kimseye söyleme sakın. Bu çok önemli Apollonio. Apollonio duraksadı. Ne yapacağını bilmez bir halde ellerini önüne kavuşturdu. Sonra peki kayınbiraderim dedi. Az sonra yanında Yuan Thomas'la geri döndü. Yuan Thomas bir mum yaktı. Kino ile Yuan'ın çömeldikleri köşeye gidip oturdu. Apollonio diye seslendi. Sen kapıda dur. Kimseyi de içeri sokma. Kino'nun büyüğü olduğu için buyurgan bir tavır takılmıştı. Sonra Kino'ya dönüp anlat bakalım kardeşim dedi. Karanlıkta üstüme çullandılar dedi Kino. Boğuşurken bir adam öldürdüm. Kimi diye atıldı Yuan Thomas. Bilmiyorum. Kapkaranlıktı ortalık. Her şey karanlıktı. Hep bu ince yüzünden dedi Yuan Thomas. Şeytan işi bu ince. Satıp kurtulmalıydın ondan. Belki hala şansın vardır. İnciyi satar bu uğursuzluğu da savarsın başımızdan. Kino, aha bey dedi. Öyle büyük bir hakarete uğradım ki ölmekten beter oldum. Sahilde kanom divi delik yatıyor. Evim yandı kül oldu. Sazların arasında da bir ceset var. Kapana kısıldım artık. Bizi saklamalısın ağabey. Kino, ağabeyinin gözlerinde beliren kaygıyı gördü. Yardımını esirger korkusuyla çabuk çabuk ekledi. Öyle uzun bir süre değil. Şu gün geçip de karanlık çökene kadar. Sonra gideriz. Sizi saklayacağım dedi Yuan Thomas. Kino, senin başını da derde sokmak istemem dedi. Biliyorum, cizamlı gibiyim artık. Sakınılacak biriyim. Gece iner inmez gideriz. Siz de güvende olursunuz. Sizi koruyacağım dedi Yuan Thomas. Sonra Apollonio'ya seslendi. Kapat kapıyı Apollonio. Kino'nun burada olduğunu da ağzından kaçırayım deme. Gün boyunca kulübenin karanlığında oturdular. Dışarıdan komşularının sesi geliyor. Herkes onlardan söz ediyordu. Kino ile Yuan'la saz duvarlar arasından komşuların külleri eşeleyip kemik arayışlarını seyrettiler. Sonra Kino'nun kanosunun delindiği haberi köye ulaştı. Komşulardan öfke ve şaşkınlık dolu nidalar yükseldi. Yuan Thomas kimse şüphelenmesin diye evden çıkıp komşuların arasına karıştı. Kino'nun ailesinin nerede olabileceğine dair fikirler ortaya sürdü. Birine bence başlarına musallat olan bu uğursuzluktan kurtulmak için deniz kıyısından güneye yürüyorlardır dedi. Bir diğerine Kino denizden asla vazgeçmez. Belki de başka bir kano bulmuştur dedi. Sonra ekledi. Apollonio üzüntüsünden hasta oldu. O gün hırçın bir rüzgar çıktı. Körpesi kasıp kavuruyordu. Kıyıdaki yosunları koparıp attı. Saz kulübelerinin duvarlarında ıslık çalarak evlerin içine kadar girdi. Bu havada denize açılmak akıl kârı değildi. Yuan Thomas komşulara şöyle demeye başladı. Kino gitti artık. Denize açıldıysa da çoktan boğulmuştur. Böyle konuşarak gezerken uğradığı her komşudan bir şeyler ödünç alıyordu. Kulübeye her gelişinde elinde yeni bir şey vardı. Bir sepet dolusu barbunya, bir torba pirinç, bir çanak kırmızı biber, bir toprak tuz. Uzun bir de bıçak getirdi sonra. 45 santim boyunda. Epey ağır bir bıçaktı bu. Hem silah olarak işe yarar hem de balta gibi de kullanılabilirdi. Bıçağı görünce Kino'nun gözleri parladı. Hevesle elini alıp çeliğini okşadı. Parmaklarını keskin yüzeyinde gezdirdi. Rüzgar körfezin üzerinde kükrüyor, dalgaları beyaz köpük yunlarına çeviriyordu. Kıyıdaki ağaçlar korkmuş tırlar gibi sağa sola yalpa yalpa vuruyorlar. Yerlerinden kalkan incecik kum gri bulutlar halinde denizin üstünde toplanıyordu. Rüzgar bu kumları dağıtıp kovaladı. Gökyüzünü temizledi. Sahildeki kum kumları kar gibi oradan oraya savurdu. Akşam olurken Johann Thomas kardeşiyle uzun uzun konuştu. "Nereye gideceksiniz?" diye sordu ona. "Kuzeye," dedi Kino. "Orada şehirler olduğunu duydum." Johann Thomas, "Sahile inmeyin sakın," dedi. "Oraları aramak için adam topluyorlar. Kasabadaki adamlar da peşinize düşecektir. İnci hala sende mi?" "Bende," dedi Kino. "Kimseye vermem artık. Belki başlangıçta birilerine hediye edebilirdim ama şimdi kaderim, hayatım ona bağlandı. Kimseye vermeyeceğim." Bakışları sert, kararlı ve acımasızdı. Koyu Tito hafifçe sızlandı. Johann onu susturmak için tılsımlı dualar fısıldadı. "Bu rüzgar iyi oldu," dedi Johann Thomas. "Arkanızda iz kalmaz." Gece olunca ay doğmadan önceki zifiri karanlıkta sessizce kulübeden çıktılar. Johann Thomas'ın evindeki vedalaşma pek resmiydi. Johann'a Koyu Tito'yu şalına sarıp sırtına almıştı. Bebek yanağını annesinin omzuna dayamış uyuyordu. Johann'a şalın bir ucunu bebeğin başına örttü, diğer ucunu da rutubetten korunmak için kendi ağzını burnuna sardı. Johann Thomas kardeşine sarıldı, yanaklarından öptü. "Tanrı'ya emanet ol," dedi. Sanki ölüme yolluyordu onu. "İnciden vazgeçmeyeceksin, öyle mi?" "Bu inci benim hayatım oldu artık," dedi Kino. "Canım pahasına koruyacağım onu. Sen de Tanrı'ya emanet ol kardeşim." Bölüm 6. Rüzgar olanca şiddetiyle esiyor, havada savrulan toz toprak kamçı gibi yüzlerine vuruyordu. Johann'la ile Kino battaniyelerini sıkınca sarındılar. Burunlarını örtüp kulübeden dışarı adımlarını attılar. Bulutlar dağılmış, gökyüzü berraklaşmıştı. Yıldızlar gecenin karanlığında soğuk soğuk parlıyordu. İhtiyatlı adımlarla yürümeye koyuldular. Kapı önlerinde uyuyan dilencilere görünmemek için kasaba merkezinden uzak kalmaya özen gösteriyorlardı. Gece oldu mu kasaba içine kapanır, tenhalaşır, karanlık sokaklarda gezen biri hemen dikkat çekerdi. Kino kentin etrafında dolaştı. Yıldızlara göre yönünü ayarlayıp kuzeye döndü. Sonunda ormanın içinde mucizeler yaratan Meryem Ana'nın tapınağının bulunduğu Lerota'ya giden toprak yolu buldu. Yürürken ayaklarının etrafında savrulan kumlar Kino'yu sevindiriyordu. Rüzgar ayak izlerini silecek, arkalarında iz kalmayacaktı. Yıldızların soluk ışığında ağaçların arasından uzayıp giden dar yol belli belirsiz seçiliyordu. Kino peşinden gelen Johann'ın telaşlı ayak seslerini dinleyerek hızlı hızlı sessizce ilerledi. Yolda ilerlerken içinde ilkel bir şeyin uyandığını hissetti Kino. Geceden ve karanlıkta saklanan iblislerden korkuyor, öte yandan anlaşılmaz bir coşkuyla içi içine sığmıyordu. Hayvansı bir dürtüyle duyguları keskinleşmiş, sinsi, tehlikeli bir yaratığa dönüşmüştü. Atalarından Kino'nun halkına geçen bir özellikti bu. Arkalarından rüzgar kovalıyor, tepelerinde yıldızlar onlara yol gösteriyordu. Rüzgar çalıların arasında haykırıp uğuldarken tek düz adımlarla saatlerce yürüdüler. Kimseyle karşılaşmadılar, kimseyi görmediler. Sonunda sağ taraftan solgun bir ay doğdu. Ay yükselince rüzgar dindi, ortalık sakinleşti. Şimdi önlerindeki dar yolu daha rahat görüyorlardı. Toprak derin tekerlek izleriyle kaplıydı. Rüzgar dindiği için geçtikleri yerlerde ayak izleri kalacaktı. Gerçi kasabadan epey uzaklaşmışlardı. Belki de bu izler kimsenin dikkatini çekmezdi. Kino bir tekerleğin izinden yürümeye başladı. Johann'la da onun bastığı yerlere basarak ilerledi. Sabah bu yoldan geçecek tek bir yük arabası ayak izlerini silmeye yeterdi. Gece boyu hiç durmadan, yavaşlamadan yürüdüler. Yalnız bir aralık Koyu Tito uyanınca Johann onu koynuna alıp pışpışlayarak tekrar uyuttu. Gecenin kötü güçleri etrafını sarmıştı. Çalıların arasından çakalların ulumaları, kakayı andıran çığlıkları geliyor. Tepelerden baykuşlar tıslayarak ötüyordu. Bir ara kuru yaprakların üzerinde sürünen bir iri bir hayvanın gürültüsünü duydular. Kino kocaman bıçağının kabzasını kavradı, kendini daha bir güvende hissetti. Kino'nun kafasında incinin ezgisi hakimdi. Alttan alta yumuşak bir fısıltı gibi ailenin türküsü geliyor, her iki ezgi toprak yolda ilerlerken sandaletli ayaklarının patırtısına karışıyordu. Gece boyu yürüdüler. Şafak sökerken Kino hava kararına kadar yatıp saklanabilecekleri bir kurtuluk aradı. Sonunda yol kenarında istediği gibi korunaklı bir yer buldu. Sık ağaç dalları çevrilmiş, gözlerden uzak bir yerdi bu. Belki de bu arada yatan geyiklerini düzleştirdiği ufak bir çalılıktı. Yoldan ayrılıp bu kuytuya indiler. Johann'a yerleşti, bebeği emzirmeye koyuldu. Kino ise tekrar yola çıktı. Bir dal koparak saklandıkları yere inerlerken arkalarında bıraktıkları ayak izlerini sildi. Daha sonra günün ilk ışıklarıyla birlikte yoldan geçen bir yük arabasının tekerleklerinin sesi duyuldu. Kino hemen yol kenarına yatıp gözetlemeye koyuldu. Yorgun bir öküz, güç bela çektiği iki tekerlekli bir arabaydı bu. Araba görünmez olunca Kino bir kez daha yola çıkıp toprağa baktı. Taze tekerlek izlerinden başka iz kalmamıştı. Kopardığı dalla kendi ayak izlerini sildi. Johann'ın yanına döndü. Johann ona Apollino'nun pişirdiği yumuşak mısır ekmeklerinden verdi. Sonra biraz yatıp kestirdi. Kino ise öylece oturup gözlerini toprağa dikti. Bir sürü ayağının dibinden geçen karıncaları seyretti. Sonra bir ayağını uzatıp onların yolunu kesti. Karıncalar bu kez de ayağına tırmanarak bindikleri yoldan gitmeyi sürdürdüler. Kino ayağını çekmedi. Karıncaların üzerinden geçişini seyretmeye koyuldu. Güneş yükseldikçe ortalık sıcaktan kavrulmaya başladı. Körfezden uzaklaşmışlar, kurak bir bölgeye gelmişlerdi. Çalılar sıcaktan çıtırdıyor, havaya reçinemsi tatlı bir koku yayılıyordu. Öğlene doğru Yuan da uyandığında Kine ona zaten bildiği şeyleri öğütledi. ''Şu ağaçlardan uzak dur,'' dedi parmağıyla göstererek. ''Sakın dokunma onlara. Dokunup da elini gözüne sürersen kör olursun. Şu kanayan ağaca da dikkat et. Şuradakini diyorum. Dalını kıracak olursan kırmızı kanlar akar. Uğursuzluk getirir.'' Yuan da gülümseyerek başını salladı. Bunlar hep bildiği şeylerdi. ''Peşimize düşerler mi?'' diye sordu Kino'ya. ''Bizi ararlar mı dersin?'' ''Ararlar elbet,'' dedi Kino. ''Bizi bulan inciyi de alır. Mutlaka düşerler peşimize.'' ''Belki de tüccarlar haklıydı,'' dedi Yuan'la. ''Belki de bu inci değersiz bir şey. Belki de boş yere evhamlanıyoruz.'' Kino elini cebine sokup inciyi çıkardı. Avucunda döndürerek güneş ışıklarını yansıtan parlak yüzüne baktı. ''Hayır,'' dedi. ''Değersiz olsaydı onu çalmaya kalkışmazlardı.'' ''Sana saldıranları tanıyor musun? İnci tüccarları mıydı?'' ''Bilmiyorum,'' dedi Kino. ''Görmedim.'' Tekrar incisine baktı. Yüzeyinde eskisi gibi tatlı hayallerin belirmesini bekledi. ''Bunu satınca kendime bir tüfek alacağım,'' dedi. Tüfeğini görmek umuduyla inciye baktı. Ama onun yerine karanlıkta yatan bir ceset gördü. Boğazından parlak kanlar akıyordu. ''Büyük bir kilisede evleneceğiz,'' dedi çabucak. İncinin yüzeyinde Yuan'la belirdi. Yüzü yara bere içindeydi. Karanlıkta düşe kalka yürüyor, eve yetişmeye çalışıyordu. ''Oğlumuz okula gidecek,'' diye atıldı telaşla. Bu kez de Koyutito'yu gördü. Doktorun verdiği ilaç yüzünden her yanı şişmiş ateşler içinde kırmanıyordu. Kino inciyi cebine attı. Kulaklarında sinsi bir ezgi çalmaya başlamıştı. Kötülüğün ezgisine karışan incinin ezgisiydi bu. Güneşin kavurucu ışıklarından korunmak için çalılarının gölgesine sığındılar. Minik kuşlar da bu gölgekte sıçrayarak geziniyorlardı. Sıcaktan Kino'nun içi geçti. Şapkasını gözlerine çekti, battaniyesinde sineklerden korunmak için yüzüne örterek uykuya daldı. Yuan'la uyumadı. Heykel gibi kıpırtısız oturuyordu. Yüzü durgundu. Ağzının bir yanında Kino'nun vurduğu yer hala şişti. Çenesindeki yaranın etrafında koca sinekler vızıldıyordu. Ama Yuan'la bunları aldırış etmeden tıpkı nöbet tutan bir asker gibi kıpırtısız oturuyordu. Derken Koyut da uyandı. Yuan'la onu önüne yatırarak kollarını sallayışına, minik ayaklarıyla tekmeler atışına baktı. Koyutito agulayarak, gözcükler saçarak sonunda annesini de gülümsetmeyi başardı. Yuan'la yerden ince bir dal alıp onu gıdıkladı. Sonra bohçasında taşıdığı kabaktan ona su içirdi. Kino uykusunda huzursuzca kıpırdandı. Boğuk bir sesle haykırdı. Kolları birbiriyle boğuşurcasına devinmeye başladı. Sonra inledi. Birdenbire yattığı yerden doğruldu. Soluk soluğaydı. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Kulak kabartıp dinledi. Sıcağın çatırtısıyla uzaklığın tıslaması dışında bir şey duyamadı. Yuan'la ne oldu diye sordu. Şşt dedi Kino. Rüya görüyordun. Olabilir. Kino yine de tedirgindi. Yuan'la ona bir mısır ekmeği daha uzattı. Kino bunu yerken ikide bir durup kulak kabartıyordu. Gergin ve tetikteydi. Omzunun üzerinden arkasına baktı. Büyük bıçağı koynundan çıkartıp parmaklarının keskin kenarında gezdirdi. Koyutito yattığı yerden agulayınca sustur şunu dedi Yuan'a. Yuan'la ne oldu diye sordu. Bilmiyorum. Kino yeniden kulak kabarttı. Gözlerinde vahşi bir parıltı belirmişti. Sonra sessizce ayağa kalktı. Çalıların arasında gizlenerek yola doğru ilerledi. Ama yola çıkmadı. Onun yerine dikenli bir ağacın dalları arasına çömelip geldikleri yolu gözetlemeye koyuldu. Az sonra gördü onları. Bedeni kasıldı. Başını iyice eğip devrilmiş bir ağacın dalları arasından baktı. Üç kişiydiler. İkisi yaya, biri at sırtında geliyordu. Kino adamların ne yaptıklarını anlayınca korkuyla ürperdi. Epey uzakta olmalarına karşın yaya olan ikisinin çok yavaş ilerlediklerini, ikide bir durup eğilerek yere baktıklarını görebiliyordu. Adamlardan biri durup çömeliyor, onu gören öbürü de hemen yanına gelip toprağı inceliyordu. İş sürücüydü bu adamlar. Kayalık tepelerde bile bir koyunun izini bulabilirlerdi. Av köpekleri kadar iyi becerirlerdi bu işi. Yuan'la ya da Kino tekerlek izlerinin dışında tek bir adım daha atmış olsalar bu da avcıların gözünden kaçmazdı. Kırık bir saman çöpünü ya da dağılmış bir kum tepeceğini tıpkı bir kitap gibi okurlardı. İş sürücülerin arkasından ata binmiş esmer bir adam geliyordu. Burnuna kadar bir battaniyeyle sarılmıştı, elinde ise güneşte parıldayan bir tüfek asılıydı. Kino ardına gizlendiği ağaç gövdesi kadar kıpırtısız yatıyordu. Soluk almaya bile korkuyordu. Gözleri Yuan'la yoldan ayrılıp ağaçların arasına indikleri noktaya çevrildi. Ayak izlerini dalla silip süpürmüştü gerçi ama dalın bıraktığı iz bile bu adamlara çok şey anlatabilirdi. Bu doğa avcılarını iyi bilirdi Kino. Avlanacak hayvanın pek az olduğu böyle bir yerde iz sürme yetenekleri sayesinde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Şimdiki avları da Kino'ydu. Hayvanlar gibi dört ayak üstünde ilerliyorlar, bir iz bulur bulmaz hevesle başına çöküyorlar, atlı da peşlerinde bekliyordu. İz sürücüler avın kokusunu almış köpekler gibi heyecanlı sesler çıkardılar. Kino usulca koynundaki bıçağı çekti. kabzasını sıkıca kavradı. Ne yapması gerektiğini biliyordu. Adamlara ayak izlerini sildiği yeri bulacak olursa saklandığı yerden fırlayıp at sırtındaki adama saldıracak, onu öldürüp tüfeğini alacaktı. Hayatta kalmak için tek şansı buydu. Adamlar yaklaşırken Kino sandaletli ayaklarıyla toprağa kazdı. Ayaklarını açtığı oyuklara yerleştirdi. Böylece tek hamlede fırlayacak, ileri atarken ayakları kaymayacaktı.
Ayrım sonu.